بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. Değerli kardeşler, akide dersinden geçen hafta İslam'ı bozan unsurlar, o konuyu işlemiştik ve özellikle de birinci maddesi, yani İslam'ı bozan, La İlahe İllallah'ı bozan birinci unsurun şirk olacağını ve şirkin Allah katında ne kadar büyük bir günah olduğunu bahsetmiştim. Şirk mevzusuna girmişken bir de demiştik ki şirk dört kısma ayrılır. Allah-u Teala'ya ortak koşmak, yani şirk koşmak, bunun dört kısmı vardır. Bugün inşallah o dört kısmından birinci kısmını işleyeceğiz. Tabii o kısma girmeden önce şirkin tarihine bir göz atalım. Aslen nasıl başladı, günümüze kadar nasıl geldi, ondan sonra inşallah bu konuya girelim. Şirk kardeşler, ilk olarak yani Adem Aleyhisselam yaratıldıktan sonra ve dünyaya gönderildikten sonra şirk diye bir şey yoktu. Herkes tevhid üzereydi. Adem Aleyhisselam ve evlatları ve ondan sonraki gelen nesiller, bu şekilde şirk denen bir şey yoktu. Tevhid vardı. Allah-u Teala birleniyordu. Çünkü insan, Allah-u Teala insanı İslam fıtratı üzerine yaratmıştır. Fıtratı tertemizdir. Direkt Allah-u Teala'yı tazim etme, onu birleme, ona ibadet etme üzerine kurulmuştur. Şirk koşmak fıtrata aykırı olan bir şeydir. Ters olan bir şeydir. Fakat biliyoruz ki Allah-u Teala bizleri imtihan ediyor. Şeytanla imtihan ediyor. Ve şeytanın da birinci hedefi insanoğlunu şirke düşürmek. En birinci hedefi odur. Şirk ve küfüre düşürebiliyorsa zaten hedefini yerine getirmiştir. Yerine getiremezse daha hafif şeylere gitmeye başlar. Şeytanın da hedefi bu. Ve şeytan da tabii dünyaya indikten sonra ve imtihan gereği işte insanla uğraşmaya başladıktan sonra Abdullah bin Abbas radıyallahu anh'ın anlattığına göre 10 asır tevhid üzere devam ediyor hayat. Yani belki 1000 sene Adem Aleyhisselam'dan ta Nuh Aleyhisselam'a kadar tevhid üzere devam ediyor hayat. 10 asır. İşte Nuh Aleyhisselam'ın geldiği dönemde şirk başlıyor. Ve şirkin başlama sebebini de şöyle anlatıyor Abdullah bin Abbas. Diyor ki Nuh Aleyhisselam'dan önce salih insanlar varmış. Yaşayan salih insanlar, bunlar işte Vet, Suva, Yahuz, Ya'uk, Nesr adında salih insanlar varmış. İşte bu salih insanlar vefat ettikten sonra arkasından insanlar üzülmeye başlamışlar. Demişler ki ya bu salih insanlar aramızdayken bereket vardı. Onlar dua edenlerdi, Allah-u Teala dualarını kabul ederdi. Yağmur duasına çıkanlardı, Allah-u Teala yağmur indirirdi. Çok değerli şahsiyetlerdi. Bunların unutulmaması gerekiyor. Her zaman hatırlanması gerekiyor. Tutuyorlar onların fotoğraflarını, resimlerini yapıyorlar. Ta ki unutmayalım, hatırlayalım. Resimlerini yapıyorlar, sonra sağa sola asmaya başlıyorlar. Birinci hedef ne? Aslında şeytan oradan yanaşıyor. Salih insanlar, bunların unutulmaması gerekiyor. Örnek edinilmesi gerekiyor. Ve resimlerini yapın ta ki hatırlayın. Onun için hani İslam uleması resime pek güzel, iyi bir gözle bakmazlar yani. Bazıları direkt nehyeder, hani zaruret olmadığı müddetçe işte kimlik, pasaport buna benzer. Hani resim bu gibi yerlerde işte ihtiyaç var, zaruret var. Buna cevaz verilmiş ama geri kalan noktalarda cevaz vermeyen ulema da var. Cevaz veren de var. Yani ta ki şirke bir kapı açılmasın. Ve elle resim çizmenin de haram oluşu da zaten buradan kaynaklanıyor. Yani şirke kapılar açılır diye. İşte resimlerini çiziyorlar ve asıyorlar sağda solda hatırlamak için. Birinci nesil bu şekilde geçiyor. İkinci nesil geldiği zaman şeytan gelip diyor ki bu resimler yeterli değildir. Bunun bir de heykellerini yapsanız, daha büyük bir de meydanlara koysanız, şu anda Kemal Atatürk'ün işte heykelleri, putları sağda solda olduğu gibi bunların da heykellerini yapın ta ki hatırlarsınız, büyük anılarda olsun derken heykellerini yapıyorlar. Üçüncü nesile geliyor, ve diyor ki sizin ecdadınız bunları Allah'a vesile ediniyordu. Bunların hatırını Allah'tan istiyorlardı. Siz de bunları Allah'a vesile edinin. Onların hatırını isteyin. Ve bu şekilde o nesli şey yapıyor, onları artık Allah'a vesile edinmeye başlıyorlar derken ondan sonraki dönemde direkt şeytan diyor ki aslında bunlardan istiyorlardı sizin ecdadınız, sizin atalarınız. Aynen müşriklerin dediği gibi مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِبُونَ اِلَى اللّٰهِ زُلْفًا. Biz bu putlara tapmamızın sebebi sadece bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye. İşte siz de bunlara ibadet ederseniz, yani kurban takdim ederseniz, işte hediyeler getirirseniz, onları Allah'a aracı kılarsanız, yani direkt onlardan isterseniz, onlar sizin talebinizi Allah'a ulaştırsın. Çünkü siz günahkarsınız, müznipsiniz, ancak onlar ulaştırırlar gibi o kapılardan giriyor ve derken şirke düşürüyor. Direkt onlardan istemeye başlıyorlar. Allah-u Teala bunlara değerli kılmıştır. Bunlar sadece aracıdır. Aslında mesele Allah'a gidiyor ama bunlar aracıdır, götüren kimselerdir. Oradan şirk başlıyor. 10 asır geçtikten sonra. Ve derken salih insanların artık putları, heykelleri sağda solda yayılmaya başlıyor. Putperestlik bu şekilde başlıyor. Ve Nuh Aleyhisselam gelip onlarla mücadele ediyor. Ama tabi yine ekserisi iman etmiyorlar, kabullenmiyorlar. İman edenler çok az. Geneli iman etmiyorlar. Ve rivayetler farklıdır. Nuh Aleyhisselam'a iman eden, yani 950 sene boyunca tevhide davet ediyor, mücadele ediyor. Bir rivayete göre 14 kişi, bir rivayete göre 70 kişi, bir rivayete göre 120 kişi. Az bir sayı, geri kalanı iman etmiyorlar. Sonra tufanda helak olup gidiyorlar. Ve bu şekilde artık putperestlik devam edip geliyor. İşte Ad kavminde putperestlik yayılıyor. Onlara Hud Aleyhisselam gönderiliyor. Peygamber olarak Hud Aleyhisselam gönderiliyor. Ve onlar da işte şeylere, putlara tapmakta ısrar ediyorlar. Allah'a isyan edince Allah-u Teala onları rüzgarla helak ediyor. Ad kavmi bu şekilde piyasadan kalkıyor. Semud kavmi geliyor. Onlar da Allah'a ortak koşuyorlar. Allah-u Teala onlara Salih Aleyhisselam'ı gönderiyor. İman etmiyorlar. Küfür ve şirklerinde devam ediyorlar. Allah-u Teala onları sesle helak ediyor. Sonra İbrahim Aleyhisselam döneminde yine putperestlik yaygın. Peygamberlerin atası olan, babası olan İbrahim Aleyhisselam, onun döneminde de güneşe tapma, aya tapma, yıldızlara tapma, tazim etme ve aynı zamanda putlara da tapma. Onun döneminde de işte putperestlik bu şekilde devam ediyor. İbrahim Aleyhisselam mücadele ediyor. Hatta onu ateşe atıyorlar. İsrail oğullarında, Hazreti Musa'nın kavminde, İsrail oğullarında ilk olarak putperestlik, yani Allah'a ortak koşma, buza yapmayla başlıyor. Buza yapıyorlar, ona tapıyorlar. Oradan başlıyor. Daha sonra sonuncuları da Uzeyr Aleyhisselam'ı Allah'a ortak koşmaya başlıyorlar. Allah'ın oğludur demeye başlıyorlar haşa. Artık o da ilahlaşmıştır diye Yahudiler de bu şekilde Allah'a ortak koşuyorlar. Hristiyanlar geliyorlar. Hristiyanlar da Hazreti İsa'yı tazim ede ede Hazreti İsa'yı artık ilah deyip ona tapmaya başlıyorlar. 3 tane ilah ediniyorlar. Bu şekilde onlarda putperestlik yayılıyor. Tabi Mecusilerde ateşe tapma ve dünyanın değişik dinlerinde değişik artık putlara tapma. Hatta Hindistan'da bazı rivayetlere göre Hindistan'daki putların sayısı ya da ilahların sayısı, onlardaki sahte olan ilahların sayısı 300 bini geçiyor. Düşünün ki 300 bini geçiyor yani. Neredeyse hemen hemen her şeye ilah diyorlar. Ateş bir ilahtır, işte rüzgar bir ilahtır, karanlık ilahtır, aydınlık ilahtır, güneş ilahtır, inek ilahtır. Her şeye neredeyse ilah diyorlar. Acayip bir şekilde putperestlik. Doğadaki hemen hemen her şeyi tazim ediyorlar. Putperestlik acayip bir şekilde yayılıyor. Derken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmetinde de, daha doğrusu Resulullah aleyhisselatü vesselam'ın gönderildiği dönemde de İbrahim Aleyhisselam'dan işte yani geriye kalan, ona iman etmiş ve sonra hayatlarına şirk bulaştırmış Mekke toplumu da Allah'a ortak koşmaktalar. Onlara da şirkin girmesi şöyle oluyor. Aslen İbrahim Aleyhisselam'ın dinine mensuptular. Mekke müşrikleri İbrahim Aleyhisselam'ın dinine mensuptular. Ve tevhid üzere yaşarken Amr İbn-i Luhay adında bir zat. Amr İbn-i Luhay El-Huza'i adında bir zat, bir adam. Bu kahin bir adam, işte cinlerle, şeytanlarla muamele eden bir şahsiyet. Ve şeytanlarla muamele ederken bir cin, şeytanlaşmış olan bir cin işte ona vesvese veriyor ve diyor ki gidip heykeller, putlar getir diyor. Ve bunların ibadetini yay diyor. İşte bu faziletle, bu şöyledir, bu böyledir. Şeytandan geliyor ona. O da Şam'a gidiyor. Şam'dan bazı heykeller, putlar alıyor ve Mekke'ye getiriyor. Ve insanları, oradaki insanları putlara ibadet etmeye, davet etmeye başlıyor. Tabii kabullenmeye başlıyorlar, zamanla kabullenmeye başlıyorlar ve tabii ikna edici şeyleri de anlatmaya başlıyor. Derken bu şekilde yayılıyor, büyüyor ama aralarında da yine tevhid itikadına mensup olan kimseler de kalıyor yani. Çok az da olsa kalanlar oluyor ama ekserisi Allah'a ortak koşmaya başlıyorlar. Bu şekilde putperestlik onun döneminde yayılıyor. Ta ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam gelene kadar. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onun için diyor ki رَعَيْتُ عَمْرُ بْنُ لُحَيَّ الْخُزَعِي ben bu adamı gördüm diyor. يَجُرُّ قَصَبَهُ فِي النَّارِ cehennem ateşinde diyor parçalanmış olan etlerini, bağırsaklarını çekiyordu diyor. وَكَانَ اَوَّلُ مَنْ سَيَّبَ السَّوَائِبْ ilk olarak işte develeri serbest bırakan, işte 10 tane şey doğurursa, bir deve 10 yavru doğurursa ondan sonra serbest kalıyor. O artık ilahlara yani adanmıştır. Kimse ona dokunmaması gerekiyor. Ve bazı yani müşriklerin yapmış olduğu fiilleri o başlatıyor. Ve bir rivayette de وَغَيَّرَ دِينَ اِبْرَاهِمْ diyor. İbrahim Aleyhisselam'ın dinini o değiştirdi diyor. O bozdu diyor. Evet. Bu şekilde putperestlik tabi yayılıyor. Aleyhisselatü Vesselam gelip bu putperestliği ortadan kaldırana kadar mücadelesiyle gelip bu putperestliği Mekke'de ve etrafında Arabistan bölgesinde tamamıyla putperestliği ortadan kaldırıyor. Ve daha sonra tabi zamanın geçmesiyle yine bu ümmette, İslam ümmetinde yine Allah'a ortak koşma yine başlıyor. Özellikle de Abdullah ibn Sebe, Yahudi asıllı olan Abdullah ibn Sebe Hazreti Osman döneminde fitneler yaymaya başlıyor. Ve diyor ki Hazreti Ali en işte imamete müstahak olan şahsiyet odur. O şöyle yücedir, o böyledir. Ve Allah-u Teala onun cismine hulul etmiştir. Haşa artık onda da ilahlık sıfatları vardır diye o başlatıyor ve etbaında yayılıyor. Hatta Hazreti Ali döneminde bu adamları yaktırıyor. Bu Abdullah ibn Sebe kaçıp gidiyor. Onun adamlarını Hazreti Ali tövbeye çağırıyor. Israr edince haşa sen ilahsın diye onları ateşte yakıyor. Ve özellikle Şialardan ve tasavvuf mutasavvufçılar da onlardan etkilenerek bu şekilde Allah'a ortak koşma bu ümmette de İslam ümmetinde de yayılıyor ta günümüze gelene kadar. Ve günümüzde de tabii epey büyük bir çapta da ne olmuştur? Yayılmıştır, büyümüştür. Evet. Ve tabii bu imtihandır. Allah-u Teala bizleri dünyaya imtihan için göndermiş. Kimler Allah'ı birleyecek, Allah'a ibadet edecek, kimler Allah'a ortak koşacak? İmtihan üzere Allah-u Teala bu gibi şeylere yani izin vermiştir. Ve şöyle bir gerçek de var, insanların ekserisi, geneli illel kalil, çok azı müstesna, geneli de Allah'a ortak koşmuştur, ortak koşacaktır. Ayetlerde de geçtiği gibi, فَأَبَا اَكْثَرُ النَّاسِ اِلَّا كَفُورًا İnsanların birçoğu illa yani küfre girmek için karşı gelmişlerdir. İlla da küfre girecekler. وَمَا اَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ diyor. Sen çok hırslı olsan da ey Resulüm, insanların birçoğu mümin olmayacaklardır. Bir hadiste de Aleyhisselatü Vesselam diyor ki kıyamet günü olduğu zaman Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'a ya Adem diyecek, senin zürriyetinden cehennemlik olanları ayır diyecek, çıkar diyecek. Zürriyetinden cehennemlik olanlar. Ya Rabbi ne kadarını çıkaracağım? Diye sorunca Allah-u Teala diyecek ki her 1000 kişiden 999'unu ayır diyecek. Düşünün her 1000 kişiden 999'u cehennem için ayrılacak, bir kişi kurtuluşa erecek. Eski ümmetlerde yani şirk çok fazla yaygındı. Tabi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmeti çok hayırlı bir ümmet olduğu için Aleyhisselatü Vesselam bir hadisinde diyor ki ben umarım ki benim ümmetim diyor cennetin üçte biri olacaktır diyor. Sahabe-i kiram seviniyorlar. Tabi bu hadisi işittikten sonra çok korkuyorlar. Hatta o günde diyor Aleyhisselatü Vesselam küçük çocukların saçları bembeyaz olacaktır. O günün dehşetiyle düşünün ki 1000 kişiden 999'u cehennem için ayrılıyor. Küçük çocukların saçları bembeyaz kesilecek. Ve sahabe-i kiram korkunca diyor ki ben dilerim ki benim ümmetim cennetliklerin üçte biri olur diyor. Sahabe-i kiram seviniyorlar. Sonra diyor ki ben dilerim ki cennetin yarısı olurlar diyor. Yarısı, cennetin yarısı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmetinden, geri kalan yarısı da 124 bin peygamberin ümmetindendir düşünün. Sahabe-i kiram daha çok seviniyorlar. Bir de diyor ki ben dilerim ki cennetin üçte ikisi olurlar. Üç safın iki safı benim ümmetim olur diyor. Sahabe-i kiram daha da seviniyorlar. Ve diyor ki sizin öbür ümmetlere yani öbür ümmetlerdeki haliniz diyor bir öküzün işte vücudundaki beyaz bir kıl gibidir. Siyah bir öküzün vücudundaki bir kıl gibidir. Ya da bir ben gibidir. Küçük bir ben gibidir. Bu şekilde yani ümmetin hayırlı bir ümmet olacağını, öbür ümmetler gibi genelinin böyle yani hani 1000 kişiden 999'un cehenneme böyle sürüleceğini şey etmiyor yani gösteriyor. Evet, bu ümmetin hayırlı olduğunu ama tabi bu ümmette de şirk vardır yani bunu da inkar kesinlikle edilmez. Hatta yine bir hadisinde Aleyhisselatü Vesselam diyor ki ümmetimden putlara tapan insanlar olmadığı müddetçe diyor kıyamet kopmayacaktır. Düşünün artık putlar edinecek ve direkt putlara tapılacaktır yani. Ve bu şekilde kıyamet kopacaktır. Evet. İşte bu şirkin özellikle de temelinde şu yatıyor yani bu şirk nasıl başladı? En önemli sebeplerden bir tanesi de salih insanlarda, faziletli olan insanlarda aşırıya gitme. Onları tazim etmede, yüceltmede, sevmede, ihtiram etmede ölçüyü kaçırma. Aşırı bir şekilde tazim etmek. Oradan başlıyor işte. O yüzden İslam'da yasak kılınmıştır. Aleyhisselatü Vesselam mesela önünde kalkılmasını istemiyordu. Benim önümde kalkmayın diyordu. Acemilerin işte yani yabancıların işte kralların önünde kalktığı gibi. Ya da ben oturuyorken siz benim başımın ucunda böyle ayakta beklemeyin. Siz de oturun. Mesela namazda eğer ki imam ayakta namaz kılamazsa oturarak namaz kılar. Cemaat de oturarak namaz kılarlar. O oturarak cemaat ayakta olmaz. Aleyhisselatü Vesselam otururken sahabeler ayaktaysa direkt oturturdu. Bir yere girdiği zaman sahabe-i kiram kalkıyorsa oturturdu. Yani bunu kerih görürdü. Ve tazim edildiği zaman da yani saygıda aşırı gidildiği zaman da işte beni Hristiyanların İsa, Meryem oğlu İsa'yı tazim ettiği gibi beni de bu şekilde tazim etmeyin diye Aleyhisselatü Vesselam uyarırdı. Hatta bir zaman işte bir kumaş satan bir adama uğruyor Aleyhisselatü Vesselam. Peygamberimizi görünce heybetinden, saygısından dolayı elleri titremeye başlıyor. Ve diyor ki sakin ol diyor. Ben kuru ekmek yiyen bir kadının çocuğuyum diyor. İşte Mekke'de kuru ekmek yiyen yani fakir yaşamış olan gariban bir kadının oğluyum, çocuğuyum. Yani ben o zannettiğin kral gibi tiplerden değilim. Ben de senin gibi bir insanım, bir beşerim. Putperestliğin önüne, yani şirkin önüne gidecek bütün yolları Aleyhisselatü Vesselam ne yapmıştır? Kapatmıştır. Buna binaen de vefat ettiği zaman kendi odasında gömülmüştür. Hani dışarıda gömülmemiştir. Ta ki tazim edilmesin, ona ibadet edilmesin. Hazreti Ayşe'nin odasında gömülüyor. Zaten kapalı, etrafında duvarlar var. Ve çokça tembih etmiştir. Özellikle de son nefeslerini verirken işte لَعَنَ اللّٰهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَ اِتَّخَذُوا قُبُورَ اَنْبِيَيْا مَسَاجِدٍ İşte Allah Yahudi ve Hristiyanlara lanet etsin. Onlar peygamberlerinin kabirlerini mescitler edindiler. Sakın sakın işte benim kabrimi tapılacak bir yer kılma. Yani yapmayın diye Aleyhisselatü Vesselam tembih etmiş ve dua etmiş. اللّٰهُمَ لَا تَجْعَ الْقَبْرِ وَثَنَمْ يُعْبَدٍ İşte benim kabrimi ya Rabbi tapılan bir put haline getirme diye de dua etmiştir. Bunun için de işte kabirlerin yükseltilmesi, süslenilmesi, tazim edilmesi bunun için yasaklanmıştır. Kabirlerin üzerine işte mermerler, binaların yapılması, kubbeler, süslemeler yapılması, ışıklandırmalar buradan şirk başlıyor ve şu anda ümmette de olduğu gibi özellikle Şialarda, yani İran'da biraz bir gezseniz ve Şiaların olduğu mıntıkalarda, onların mescitlerine gitseniz, işte mezarlarına gitseniz acayip bir şekilde putperestlik onlarda yayılmış. Muazzam bir şekilde o kabirler işte altından kubbeler, etrafı gümüşten, altından yapılmış olan süslenmeler, fevç fevç insanların gitmesi, 100 metre geriden işte emekleyerek gidenler, secdeye kapananlar, onlardan medet isteyenler, onların etrafında tavaf edenler ve tasavvuf ehlinde de tabii maalesef bu şekilde geniş bir şekilde yayılmıştır. Evet, bu ümmette bu şekilde yani putperestlik ne olmuş, yayılmıştır. Tabii bize düşen görev nedir? En birinci görevimiz bu gibi putperestliğin yani şirkin ortadan kalkması için bunun karşısında mücadele etmemiz. Bunun için yani mücadele etmemiz. İlk yani yapacağımız davetler Allah'a yani şirke götüren bütün unsurları yani anlatmak, o şirklerin kapılarını kapatmak. Ondan sonra dinin geri kalan şeyleri gelmek. Evet, genel anlamda tarihi bu şekildedir. Putperestliğin tarihi bu şekildedir. Ve dedik ki 4 çeşit şirk vardır. 4 çeşide ayrılıyor. Bunlardan bir tanesi, birinci çeşidi dua şirkidir. Allah'tan başkasına dua etmede ortak koşma. Ve bu dua ikiye ayrılıyor. İbadet duası, bir de mesele talep etme duası. İkiye ayrılıyor. Bir, yani ibadet ederken dua ibadet etme manasındadır. İbadeti Allah'tan başkasına yapmak, herhangi bir zata, bir mahluka yapmak. Mesela namaz başlı başına bir ibadettir. Oruç ibadettir, tavaf ibadettir, kurban kesme, adak adama vesaire bu gibi şeyler ibadettir. İşte bu ibadetlerden bir tanesini Allah'tan başkasına yönlendirecek olsak burada Allah'a ortak koşmuş oluruz. وَاَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلّٰهِ فَلَا تَدْعُ مَعَ اللّٰهِ اَحَدَ diyor Allah-u Teala. Mescidler Allah'a aittir, sakın sakın Allah'a ortak koşmayın. Yani Allah'tan başkasına ibadet etmeyin mescidlerde. Bu ibadet şirkini gösteriyor. İkinci çeşidi de var duanın, o da talep etme. Hayırlı olan şeyleri talep etmek, şerli olan şeylerin def edilmesini talep etmek. Buna da dua'ul mes'ele deniyor. Talep etme duası. Ve bu konuda da ayet var. وَلَا تَدْعُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَدُرُكَ. Sana ne fayda verecek ne de zarar verecek Allah'ın dışında hiç kimseye dua etme. Yani kimseden talepte bulunma. فَاِنْ فَعَلْتَ فَاِنَّكَ مِنَ الظَّالِمِينَ. Eğer sen yaparsan böyle Allah'ı bırakıp da birilerine yönelirsen o zaman sen zalimlerden olacaksın diyor. Evet, demek ki Allah'tan başkasından talep edildiği zaman bir fayda, bir yani ihtiyaç, mesela hastalığın şifa bulması için ya da işte sıkıntının giderilmesi için faydalı olsun, zararlı olsun. Zararlı şeylerin def edilmesi, faydalı olan şeylerin celbedilmesi adına talep edildiği zaman bu da ne oluyor? Allah'a ortak koşulmuş oluyor. Şimdi tasavvuf ehli tabii itiraz ediyorlar. Diyorlar ki yani nasıl oluyor da bu Allah'a ortak koşmadır? Biz sadece bunu Allah'a vesile ediniyoruz. Allah-u Teala işte onlara keramet vermiştir. Onlar Allah'ın değerli kullarıdırlar. Allah-u Teala tasarruf etme şeyleri vermiştir. Neticede Allah'a dönüyor. Bunun neresi şirktir? Nasıl şirk oluyor? Yani biz bir şirkten hazır olmayan, ölmüş olan ve diri olan ama hazır olmayan bir şeyhten bir şey talep ettiğimiz zaman nasıl şirk oluyor? Aslında işin biraz üstünde yani düşündüğümüz zaman bakıyoruz ki Allah-u Teala'ya ait olan sıfatlar o zata verilmiş oluyor. Ve bundan dolayı şirk başlamış oluyor. Yani kimsenin gücünün yetmediği bir şeyi insan herhangi Allah'ın dışında herhangi bir kimseden isteyecek olursa Allah'a ortak koşulmuş oluyor. Çünkü Allah-u Teala'ya ait olan sıfatları o mahluka, o zata, o kimseye vermiş oluyor. Nasıl? Misal vereyim, mesela birisi dara düştüğü zaman, bir musibete düştüğü zaman, o esnada medet ya Şeyh Abdülkadir dedi, ya medet ya Şeyh Ahmed el-Bedevi dedi, medet ya Şeyh el-Rifai dedi. Zatı çağırdı. Yetiş dedi, imdadıma yetiş, beni kurtar diye imdadına çağırdığı zaman, yani birkaç sıfatı, Allah-u Teala'ya ait olan sıfatları aslında o zata vermiş oluyor. Nedir? Onlardan bir tanesi dirilik sıfatı. Yani sanki bu adam diridir. Yani zatlar vardır ki ölüdürler. Ama sanki diriymiş gibi, Allah-u Teala'nın yani diriliği gibi, sanki diriymiş gibi ve insanların yardımına gidecekmiş gibi, insanları görüyormuş gibi, işte onun diri olduğu, onun işte semi olduğu, Allah-u Teala gibi haşa işiten, arada 1000, 2000, 5000 kilometre var, düşünün. Onu çağırıyor, sanki işte 5000 kilometreden adamın sesini işitiyor. Yani bu gibi bir sıfat Allah-u Teala'ya aittir. İşte o adamın onun sesini işittiğini, sonra onun halini bildiğini, alim olduğunu, sanki haşa Allah-u Teala nasıl ki bütün mahlukatı biliyorsa, bu zat da o müridinin o esnada bir musibet içerisinde olduğunu bilerek ne yapıyor? İşte davet ediyor ve gidip onun imdadına koşuyor. İşte sanki haşa Allah da Allah-u Teala gibi işte bütün müritleri, insanların hallerini işte bildiğini, kudret sahibi olduğunu sanki, yani nasıl ki Allah-u Teala'nın her şeye gücü yeter. Dara düşmüş olan bir insanı o esnada kurtarır. Ölmüş olan bir zat ve diri olan bir zat ama binlerce kilometre uzakta olan bir zat nasıl oluyor da gidip müridine o esnada yetişiyor, imdadına koşuyor. Demek ki sanki yani diyorsun ki yani o da Allah-u Teala gibi kadirdir yani. Kudreti muazzamdır, büyüktür. Gidip imdadına koşuyor. Bunun gibi birkaç sıfatı aslında Allah'a ortak koşmuş oluyor. Bundan dolayı şirk başlıyor. Halbuki o beşer, o kişi de nedir? Bizim gibi acizdir. Hele hele ölmüşse zaten öldükten sonra hayrıyla şerriyle çekip gitmiştir. Artık dünyada hiçbir şey kalmamıştır. Diri olmuş olsa da bizim gibi acizdir. Bizim gibi nedir? Acizdir. Aciz olan bir insandan nasıl oluyor da gidip bir şey talep edilir? Ve hatta bu insanlar, yani bu talep edilen kimseler, eğer ki gerçekten bunların hayırları ve şerleri olmuş olsaydı, kendi nefislerine hayır ve şerleri olurdu. Bakıyoruz ki bu gibi insanlar, yani bu Allah dostları, zatlar ve hatta Allah'a ortak koşulan kimseler, onlar da hastalanıyorlar, yeri gelir belki tutuklanıyorlar, işte onların başına da musibetler geliyor, bir şeyi kaybediyorlar, bulamıyorlar, yani aciz duruma düşüyorlar. En yakın çocukları hastalanıyor, ona şifa veremiyorlar. Kendilerinden yani şey yapamıyorlar, fayda veremiyorlar ki nasıl oluyor da başkasına fayda verecekler. Geçenlerde bir Şii alimini dinliyordum. İşte ona soru sormuşlar. Demişler ki hani sizin iddianıza göre Ehl-i Beyt imamları işte insanların imdadına koşarlar. Allah-u Teala onlara muazzam böyle kuvvet, güç vermiştir. İşte insanların hacetlerini yerine getirirler, korurlar, medetlerine ulaşırlar. Peki nasıl oluyor da kabirleri yıkılıyor? İşte gerek Amerika'nın mesela yıktığı vakit, gerek işte şimdiki Sünniler bazı işte değerli olan Ehl-i Beyt'ten kimselerin kabirlerini falan şey yapıyorlar, yıkıyorlar. Niçin onlara engel olamıyorlar? Kendi kabirlerine engel olamıyorlar. Niçin? Engelleyemiyorlar, kendilerini koruyamıyorlar. Tıpkı hani Hristiyanlar diyorlar ya, İsa Aleyhisselam haşa ilahtır. Sonra diyorlar ki Yahudiler gelip işte İsa Aleyhisselam'ı idam ettiler. Peki madem ilahsa niye kendisini kurtaramadı? Aynı saçmalık yani bunlarda da. Tabii o şeytani hemen bir bahane uyduruyor ve diyor ki bu imtihandır diyor. Aslında isteseler kendi kabirlerini korurlar. Ama sizleri imtihan etmek istiyorlar. Yani kimdir bizlere tabi olan, kimdir bizlere bağlı olan, bizim kabirlerimizi koruyacak olan, onlar için mücadele edecek, savaşacak olan, canını feda edecek olan, samimi olan kimdir, mümin olan kimdir, kafir olan ve fasık olan kimdir? İmanımızı imtihan etmek için diyor, şey yapıyor, diyorlar. engellemiyor. Yoksa isteseler engellerler diyor. Bu şekilde Şialara ne yapıyor? Kandırıyor yani. Evet. Demek ki bu şekilde yani bu duanın iki çeşidi var. Gerek ibadet, gerek talep etme olduğu zaman Allah'tan başkasına Allah'a ortak koşulmuş oluyor. Ve biz Fatiha'da ne yapıyoruz? Günde belki neredeyse 40 defa okuduğumuz, belki daha fazla okuduğumuz Fatiha'da da ne yapıyoruz? Aslında ibadetin ve yardım istemenin sadece Allah'a yapılması gerektiği ve ona yaptığımızı da ne yapıyoruz? Beyan ediyoruz. İyyâke nâhbudû ve iyyâke nestaîn diyoruz. Sadece sana ibadet eder, sadece senden yardım isteriz diye aslında tevhidimizi o ayette ne yapıyoruz? Teyit ediyoruz. Ama Allah'a ortak koşanlar bu noktada bu Fatiha'yı anlamıyorlar. Bu Fatiha'yı tatbik etmiyorlar. Bu Fatiha maalesef bu Fatiha'dan istifade edemiyorlar. Evet, bu kadarla inşallah istifade edelim.